Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant. Çeviren Faruk Yener. Üçüncü ayrım sayfa 25. Botelli. Mahallenin pis işleri konusunda tek uzman ihtiyar Botelli'ydi. Kanalizasyon tıkanır, lağım çukuru dolar ya da tuvalet künkü kırılırsa hemen ona başvurulurdu. Botelli aletlerini alır, çamurlu çizmelerini giyer, küfür ederek çalışmaya koyulur. Neden böyle bir iş seçtiği sorulduğunda hep aynı karşılığı verirdi. Çocuklarımı doyurmak için hem de öteki bazı işlerden daha kazançlı. 14 çocuğu vardı ihtiyarın. Ne yaptıklarını şöyle açıklardı. 8'i evde, 1'i askerde, 5'i de evli. Evli olanların durumu sorulduğunda coşkuyla anlatmaya başlardı. Bu konuda konuşmam onlarla. Kendi istekleriyle evlendiler. Böyle durumlarda karışmak doğru olmaz. Eğer bugün lağım temizliyorsam, anamla babamın isteklerime karşı koyuşları yüzündendir. Yoksa ben de başka bir iş tutacaktım kuşkusuz. Şöyle anlatırlar Botelli'nin hikayesini. Askerlik süresini Lahard'ı geçirmişti. Ne çok akıllı, ne çok aptal, yalnız biraz safça bir delikanlıydı. Hafta sonları en büyük zevki rıhtım boyunda kuş satıcılarının yer aldığı bölgede dolaşmaktı. Çoğu zaman tek başına, bazen bir hemşerisiyle sırtları yeşil, başları sarı Amazon ya da sırtları gri, kafaları kırmızı Senegal papağanlarını tanrısal bir ressamın elinden çıkmışçasına benzeyen türlü renkli tüylerle süslü muhabbet kuşlarını, kafes içinde neşeyle uçuşan küçük bazı kuş türlerini hayranlıkla seyreder, gemi, araba ve insanların kulağı rahatsız eden gürültüsüne karışan ötüşlerini dinler, uzak, belki gerçek dışı ormanları hayal ederdi. Arada bir sırıtarak, hayran bakışlarla bir kakadu kuşunun önünde durur, hele konuşan kuşlardan birine rastlayıp da birkaç söz duyarsa akşama kadar mutlu, memnun yaşardı. Maymunlara bayılır, onları alıp kedi ve köpeğiyle besleyen varlıklı insanlara imrenirdi. Uzak, bilinmeyen ülkelere olan merakı, başkalarının ava, eczacılığa ya da dini olan düşkünlüğüyle ölçülebilirdi. Ve bu nedenle, kışlanın kapısı açılır açılmaz esrarlı bir gücün etkisiyle rıhtıma koşardı. Bir gün, büyük bir cennet kuşunun önünde durup kendini uzak iklimlerin saray törenlerinde hayal ederken, kuşçunun yanındaki kahvenin kapısı açıldı. Kırmızı başörtülü bir zenci kız çıktı, dükkanın çöpünü sokağa süpürmeye koyuldu. Botelli'nin ilgisi kuşla kız arasında dağıldı ve bir an kendisine bu iki canlıdan hangisinin daha çok hayranlık ve zevk verdiğini kestiremedi. Zenci işini bitirince onu görmüş, gözleri asker üniformasının süslerine takılmıştı. Elinde tüfek gibi tuttuğu süpürgesiyle dururken asker küçük adımlarla ve sıkılgan bir tavırla kaçışını belli etmemeye çalışarak uzaklaştı. Ama yine döndü Botelli. Artık hemen bütün tatil günlerini kafede Colinesi'nin önünde geçiriyor, kara derili genç kızın gemicilere bira ve konyak getirişini seyrediyordu. Kız bazen dışarı çıkıyor, sanki iki eski tanıdık gibi birbirlerine bakıp gülümsüyorlardı. Kızın koyu kırmızı dudaklarını ve bembeyaz dişlerini görünce Botelli'nin kalbi başka türlü çarpmaya başlıyordu. Bir gün bütün cesaretini toplayarak kahveye girdi ve kızın herkes gibi Fransızca konuştuğunu görünce çok şaştı. Onun getirdiği ilk limonata, anılarında eşsiz bir içkinin yerini aldı ve kesesi el verdiği sürece bu zevki sürdürmeye koyuldu. Kızın gözlerinden daha da parlak dişleriyle gülümseyerek bardağına limonata koyması Botelli için büyük bir mutluluktu. İki ay sonra yakın dost olmuşlardı. Zenci'nin Fransız kızları gibi duyup düşünmekte oluşu, çalışmayı sevmesi, becerikliliği, dine, törelere bağlılığı artık Botelli'yi şaşırtmıyordu. Yüreğine danıştı, onunla evlenmeye karar verdi. kararını açıkladığında kız kıvançla dans etmeye koyuldu ve ona istiridye satıcısı bir kadından miras olarak kalan bir miktar parası bulunduğunu da açıkladı. Kadın yıllar önce bir Amerikalı kaptanın Le Havre'da bıraktığı küçük zenci kızını alıp evlat edinmişti. Kaptan, gemisi New York'tan hareket ettikten birkaç saat sonra pamuk balyaları arasında bulunan bu 5-6 yaşındaki zenci kızı Avrupa'ya getirmiş, çocuğun ambara kimin tarafından, niçin bırakıldığı hiçbir zaman anlaşılamamıştı. İstiridye satıcısı öldükten sonra da kız, Café de Corinis'e garson olarak girmişti. Antonio Botelli evlenme teklifini yaparken şu açıklamayı unutmadı: "Bu evlilik ancak aile büyüklerim onaylarsa gerçekleşebilir. Onların isteği dışına çıkamam. İzne ilk gidişimde konuyu onlarla konuşacağım." Ve bir hafta sonra 2 günlük iznini geçirmek üzere Yvetot yakınlarındaki Turteville adlı köyüne yollandı. Genç Botelli niyetinden söz etmek için öğle yemeği sonrasını kahveyle Konya'nın kalpleri ve düşünceleri yumuşattığı anı bekledi ve sonra bir kız tanıdığını, hayatını birleştirmek için bundan daha üstününü bulamayacağına emin olduğunu söyledi. Aile büyükleri bu sözleri biraz bozularak dinlediler, sonra ayrıntılı bilgi istediler. Genç adam kızın rengi dışında niteliklerine dair bilgi verdi hemen. Güçlü, becerikli, tutumlu, temiz ve anlayışlıydı. Bütün bunlar bile servetine rağmen kötü huylu olan başka bir kızla değişilmezdi. Kaldı ki kızın bankada 1500 frank kadar parası da vardı. Bu ayrıntılar aile büyüklerini yumuşatmıştı. Botelli durumu sezince asıl önemli sorunu belirtme zamanının geldiğini anladı ve gülümseyerek, "Bir nokta daha var," dedi. "Belki size uygun görünmeyebilir ama beyaz renkli değil bu kız." Yaşlılar önce bu açıklamayı anlamadılar. Botelli onları ürkütmemeye çalışarak kızın koyu esmer renkli olduğunu, bu tip insanları resimlerde görmüş olacaklarını söyledi. Akrabaları korkup dehşete kapılmışlar, oğullarının şeytanın tuzağına düştüğünden emin olmuşlardı. Anne haykırdı: "Kara mı? Nasıl kara? Her yanı mı kara yani?" "Tabii, senin nasıl her yerin beyazsa." Baba karıştı sözü: "Kazan hissi gibi mi?" "O kadar da değil. Belki daha açık renkli. Ama ben öyle ürkütücü bulmuyorum. Rahibin kara cübbesinin, kilise şarkıcılarının beyaz önlüğünden daha çirkin olduğunu söyleyebilir misin?" "Onun yurdunda ondan daha karası var mı?" "Gayet tabii. Berbat bir şey olmalı." "Merak etme, bazı insanlardan berbat değildir. Kaldı ki kısa sürede alışılıyor." Anne sordu bu defa: "Çamaşırları bizimkiler gibi temiz mi? Karalı, kirletmiyor mu üstündekileri?" "Seninkiler kadar temiz sanırım." Uzun tartışmalardan sonra kesin bir konuşma için Botelli'nin terhis olduğunda onu getirmesi, kızla konuşulması, gerekli denemelerin yapılması kararlaştı. Eğer umdukları kadar kara bulmazlarsa cevap evet olacaktı. Delikanlı terhis işlemi biter bitmez, yani 22 Mayıs pazar günü kızla birlikte Turteville'ye geleceğini bildirdi. Kızcağız bu yolculuk için sanki bir ulusal bayram için dikilmişe benzeyen sarı, kırmızı ve mavi renklerle bezenmiş elbisesini giymişti. Daha Le Havre garında çevresinde büyük bir ilgi uyanmış, bu ilgiden memnun olan Botelli de sözcüsünü koluna takıp 3. mevki vagona yönelmişti. Merak ve heyecan trende daha da artmış, öteki kompartıman bir vagonlardan koşan köylüler çevrelerini sarmış, kızı gören küçük bir çocuk korkuyla ağlamaya başlamış, bir başkası annesinin önlüğü altına gizlenmişti. Tren Yvetot'a yaklaşıp yavaşlayınca Botelli askerliğinde sık sık başına gelen teftiş öncesi heyecanına düşmüş, içini sonucun kötü olacağını haber veren bir duygu kaplamıştı. Pencereden eğildiğinde arabanın dizginlerini tutan babasını ve peronda meraklı köylülerle konuşmakta olan annesini gördü. Sonra trenden indi, kızı da indirerek koluna girdi, bir generale eşlik ediyormuş gibi olağanüstü bir gururla büyüklerine doğru yürüdü. Oğlunun kara, rengarenk giyimli bir kızla geldiğini gören anne şaşkınlıktan susup kalmış, baba ise ya lokomotiften ya da ilk defa gördüğü kara renkli bir insandan korkup şahlanan atının dizginini bile çekemez olmuştu. Oysa Antonia öylesine mutluydu ki kollarını açıp annesini, sonra babasını, huysuzlanan atı kucakladı, sonra kızı gösterdi. İşte size sözünü ettiğim bayan. İlk bakışta biraz değişik görünüştü ama yakından tanıyınca ondan daha iyi ve sevimli bir yaratık olmadığını anlayacaksınız. Şimdi onu üzmemek için birkaç söz söyleyin. Ana Botelle şaşkınlıktan kızın önünde beceriksizce eğildi. Baba ise kasketini çıkarıp hoş geldiniz diye mırıldandı. Sonra kadınlar arkaya, baba ile oğul arabacı yerine oturup sallanarak yola koyuldular. Yol boyunca konuşmadan ilerliyorlardı. Antonia ıslıkta bir asker şarkısının melodisini çalıyor, baba atı kırbaçlıyor, anne alnı ve yanakları usta bir boyacı elinden çıkmış, çizme gibi parıldayan zenci kızı ürkek ve kaçamak bakışlarla süzüyordu. Sessizliği dağıtmak isteyen Antonia bir ara arkaya döndü. "Konuşmuyorsunuz hiç." Ana karşılık verdi. "Konuşmanın zamanı var." Kıza o ünlü tavuk ve 8 yumurta hikayesini anlatsana. Bu aile arasında çok bilinen gülünç bir hikayeydi. Annesi hala konuşma gücünü bulamadığından hikayeyi Antonia anlatmaya koyulmuş, babası çok iyi bildiği konuyu bir daha duymak istiyormuş gibi başını çevirmişti. Hikayenin sonunda zenci kız öylesine canhıraş ve yüksek sesli bir kahkaha kopardı ki at ürkerek dört nala kalktı. Ama buzlar çözülmüş, konuşmalar başlamıştı. Eve gelince büyüklerinin kıza sevgisini mide yoluyla kazanacağını sanan Antonia, sevgilisini üstündekileri değiştirmesini, mutfağa inip anneye yardım etmesini öğütledi. Sonra ana ve babasının yanına gidip sordu. "Hadi bakalım, söyleyin düşüncenizi." Baba susuyordu, anne daha cesaretli çıktı. "Çok kara, gerçekten çok kara. Beni korkutuyor, ürkütüyor." "Ama çabuk alışacaksın." "Belki ama herhalde kısa sürede değil." Sonra mutfağa girdiler. Ana, zencinin yemek pişirmedeki ustalığını görünce duygulanmış, kendisi de önlüğünü geçirip, biraz da ileri yaşına rağmen hala gayretli olduğunu göstermek amacıyla yardıma koyulmuştu. Yemek neşeli geçmişti. Kahveler içilip gezintiye çıkılınca Antonia babasını bir yana çekip sordu. Baba, nedir fikrin?" "Ben bir şey söyleyemem, anana sor." Antonia bu defa anasını kıstırıp aynı soruyu ona yöneltti. "Ana, ne diyorsun bakalım?" "Sevgili oğlum, gerçekten çok kara. Eğer biraz daha açık renkli olsaydı bir şey demeyecektim. Ama şeytan gibi kara." Büyüklerinin inadını bilen Antonia direnmedi. Ama içini derin bir üzüntü kapladı. Kızın kendi kalbi gibi ana babasının kalbinde kazanabilmesi amacıyla bazı çareler, yollar düşündü, bulamadı. Dördü de konuşmadan tarlalara doğru yürümeye devam ettiler. Bir ara bir köy evi önünden geçerlerken köylüler bahçe duvarına üşüşüp genç Botelli'nin getirdiği garip yaratığa bakmaya başladılar. Anneler küçük çocuklarını daha iyi görebilmeleri için duvarın üzerine oturttular. Bazıları sanki olağanüstü bir doğa olayı haberleyen trompet sesleri duymuş gibi heyecanla koşmaya koyuldular. Durumu gören yaşlı Botelli'ler adımlarını sıklaştırarak öne geçmişlerdi. Kız bu arada Antonia'ya ana babasının kendisi hakkındaki kararlarını soruyor, delikanlı ne diyeceğini bilemeden daha karar veremediklerini söylüyordu. Asıl kıyamet köy alanında kopmuş, ihtiyarlar her köşeden fırlayan Meraklıların arasından güçlükle geçerek eve girmiş, Antonio kolunda sevgilisi olduğu halde içi hiddetle dolup taşarak meraklı bakışlar altında onları izlemişti. İşin sonuna gelindiğini, bütün umutların kaybolduğunu, zenciyle evlenemeyeceğini anlamıştı. Kız da anlamıştı bu gerçeği. Yalnız kalınca ikisi de ağlamaya koyuldular. Sonra zenci yine iş elbisesini giydi, anayı evin her köşesinde, süthanede, ahırda, kümeste izledi, ona en ağır işlerdi. "Bana bırakın, ben yaparım, Bayan Botelli," diyerek yardım etti. Ana bu davranışından çok duygulanmıştı, şöyle dedi oğluna. Her şeye rağmen becerikli, gayretli bir kız. Yazık ki çok kara, çok çirkin. Alışamayacağım ona. Göndermek zorundayız. Çok kara, çok. Antonia sevgilisinin odasına çıktı. Güçlükle konuşabildi. Çok kara olduğundan anam seni istemiyor. Galiba dönmen iyi olacak. Seni istasyona götüreyim. Zarar yok, üzülme. Sen gittikten sonra kandırmaya çalışırım onu. Kızı istasyona götürdü, umudunu yitirmemesini söyledi, kucakladı. Trenin ardından yaşlı gözlerine uzun uzun baktı. Ve aylarca ana babasını kandırmak için uğraştı ama onaylarını hiçbir zaman alamadı. Bütün çevrede bilinen bu hikayeyi kendisi anlattıktan sonra şu sözleri eklemeyi hiç unutmaz Botelli. O gittikten sonra artık bana hiçbir şey zevk vermedi. Hiç ama hiçbir şey, hatta herhangi bir mesleğe bile giremedim ve işte görüyorsunuz lağımcı oldum. Ama eninde sonunda evlenmişsiniz ya. Evet, üstelik bana 14 çocuk doğuran bir kadından büsbütün hoşlanmadığımı da söyleyemem. Yine de ötekiyle ölçülemez. Ondan eser yok karımda. Zenci sevgilim bana baktığında geceler aydınlanır ve kendimi göğe çıkıyormuş sanırdım. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 33. Devamı 4. ayrımda.